Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşıyor. Okullar hazırlıklarını yapıyor. Öğretmenler 1 Eylül tarihi itibariyle eğitim öğretime başlamak için heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. Bu arada tabii bazı özel okullarda öğretmenler işbaşı yaptılar. Planlama toplantılarını yapıyorlar. Okul temelli mesleki gelişim programlarını yapıyorlar. Bu arada geçen zaman içerisinde Eğitim Dünyası programında zaman zaman LGS ve YKS sonuçlarının analizini yapmıştık. Gerek LGS ve gerekirse YKS'yi analiz ettiğimizde okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, muhakeme ve analiz becerilerinin oldukça önemli olduğu gerçeği ortaya çıktı. Nitekim Türkiye'deki öğrencilerin okuma becerilerine ilişkin veriler de aslında biz eğitimcilerin bu konuyla ilgili daha fazla çalışması gerektiğini gösteriyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki okuma becerisi tüm derslerin ve öğrenme süreçlerinin temeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Disiplinler arası bir beceri olarak öğrencilerin bilgiye ulaşma, anlama ve yorumlama kapasitesini artırabilmek için de okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek gerekir. Türkiye'nin okuma becerisi düşük olduğunu ve bunun da matematik ve fen alanlarındaki performanslara yansıdığını hepimiz biliyoruz. Ve nitekim yapılan araştırmalarda Türkiye'de okuma becerisine ilişkin göstergeler ciddi anlamda alarm veriyor. 10 öğrenciden 3'ü okuma alanında temel düzeyin altında ve öğrencilerin %21.7'si de öğrenme yoksulu hale gelmiş durumda. Dolayısıyla kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, 2025-2026 eğitim öğretim yaklaşırken eğer okullarda yeni bir planlama yapıyorsak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde her ne kadar bakanlığımız bazı tedbirleri almış olsa da okuduğunu anlama, dinlediğini anlama becerileri üzerine ek çalışmalar yapılmakla birlikte bu konunun ehemmiyetine istinaden bugün Eğitim Dünyası programında paylaşacağım ve misafirimle birlikte paylaşmaktan gurur duyacağım, şeref duyacağım konu anlayarak hızlı okuma. Anlayarak hızlı okumayla ilgili bir paylaşımda bulunacağız. Bu paylaşımı kiminle yapacağım? Bu paylaşımı Mehmet Taşanlıgil Beyefendi ile birlikte gerçekleştiriyor olacağım. Tabii sizler de merak ediyorsunuz Mehmet Taşanlıgil kimdir diye. İnşallah birazdan kendisine söz hakkı vereceğim. Kendisi takdim edecek. Öncelikle misafirimize yoğunluğu içerisinde Erkam Radyo'ya ve tüm Türkiye'ye zaman ayırdığı için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Mehmet Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz
için. Nasılsınız?
Gayet iyiyim. Sizler de iyisiniz
umarım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biliyorsunuz bu pazartesi günü sizinle okulumuzda ki öğretmenlerimizi buluşturduk. Çok keyifli saatler, dakikalar yaşattınız bize. Öncelikle teşekkür ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, teknokulların öğretmenleri sizinle birlikte geçirdikleri saatler için de teşekkür ettiler bize. Biz de Erkam Radyo VSS'ye de teşekkürümü tekrar yenilemiş oluyorum. Ben de sizin o güzel sohbetinizi radyoya taşımak istedim.
Çok sağ olun.
O güzel sohbetinizi ve bu konunun ehemmiyetini sizin dilinizden, ağzınızdan tüm Türkiye'nin duymasını istedim. Çünkü şu anda 12. sınıfa geçmiş çocuklarımız veya bu sene mezun olan gençlerimizin üniversiteye başlama aşamasında bir gerçeği daha fark ediyorlar. Okuduğunu anlama. Sadece sınav başarısı için değil şüphesiz. Tabii ki bir sınav başarısı için kritik mesele olarak okuduğunu anlama sunuyoruz ama hayat başarısı için de çok önemli, çok kıymetli. Biz bugün bu konuyu sizinle paylaşıyor olacağız. Ve Mehmet Taşanlıgil kimdir diye tabii ki misafirimizi Erkam Radyo dinleyicilerimiz merak ediyorlardır. Ben de bunu sizin tatlı ağzınızdan dinlemek isterim. Soru şu efendim, Mehmet Taşanlıgil kimdir?
Çok buyurun teşekkür efendim. Ederim güzel sözleriniz için, çok onur ettiniz efendim. Mehmet Taşanlıgil olarak aslında şöyle çok kısa bahsetmek istersek, hızlı okuma, hafıza teknikleri ve zihin haritaları uzmanı diye geçiyorum. Aynı zamanda da İngiltere'de Brain Trust Charity adında beyin üzerine araştırmalar yapan bir vakıfta da başkan yardımcılığı yapıyorum. Oradaki amacımız aslında bakarsanız 8 yaşından 80 yaşına kadar insanların öğrenme sorunlarının ortaya çıktığı sebepler nelerdir, bunları nasıl çözebiliriz, Alzheimer, Demens gibi durumlardan nasıl başa çıkılabilir ya da aldığımız sonuçlarda neler olmuş, onları biraz analiz etmeye çalışıyoruz. Ama diğer taraftan da Dünya Beyin Sporları Federasyonu Başkan Yardımcılığı yapıyorum. Oradaki yaptığımız işte de şunu yapıyoruz. Özellikle hızlı okuma, hafıza teknikleri ve zihin haritaları konularında insanların daha başarılı olmasını ve derece yapmalarını hedefliyoruz. Yani bizim süper beyin dediğimiz insanlar birazcık daha. Bunlar ne yapıyorlar? İşte bir sayfayı 1000 dakikada, yani işte bir dakikada 1200 kelime, 1300 kelime okuyabiliyorlar. Veyahut da işte İskambil diskitelerini verdiğimiz zaman 52 kartı 10-15 saniye içerisinde ezberleyebiliyorlar gibi süper beyinler. Tabii bu süper beyinler belirli bir teşhis konulmuş, tanı konulmuş insanlar olarak düşünmeyin. Gündelik yaşantısında yaşantısını devam ettirirken beyin egzersizleri yaparak beynini süper beyine dönüştüren insanları keşfedip onlarla yarışmalar
yani
düzenliyoruz.
Yani süper beyin olabilmek için beyin egzersizleri oldukça önemli diyorsunuz. Bunu düzenli bir şekilde yapılabildiğinde aslında herkes bu beceri kazanabilir. Ben öyle anladım.
Kesinlikle efendim. Tabii ki de muhakkak Allah vergisi bazı insanlar buna çok daha yatkın olabiliyor.
Evet.
Ama bununla alakalı bunu bir spor dalı olarak düşünebilirsiniz. Nasıl yüzmede, okçulukta çok başarılı sporcular, çok yetenekli sporcular varken burada da belirli beyin antrenmanlarını yaptığınız zaman bir sayfayı çok daha hızlı okuyup çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Biz bu şampiyonaları organize ederken madem böyle dünya şampiyonları çıkıyor en uç seviyeler, bunu gündelik yaşantımızda bizler nasıl kullanabiliriz? Birazcık daha insanlara bunu öğretiyoruz. Türkiye'de de bunun için beni süper hızlı okuma olarak bilirler. Evet, okuma, evet, anlama becerisi geliştirmekle alakalı. Türkiye'de de bunun çalışmalarını da yürütmeye devam ediyoruz.
Peki şimdi şöyle sorayım. İşte Mehmet Taşanlı kimdir diye sordum ya.
Evet.
Şimdi bizi dinleyenler anladı. Süper hızlı okuma eğitimcisi olarak anlamış olabilirler.
Evet.
Ama bir şey daha söyleyip arkasına başka bir bağlantı kuracağım. Kaç yaşındasınız?
35 yaşındayım.
35 yaşındasınız.
Evet.
Şimdi siz bu becere ne zaman sahip oldunuz? Yani üniversite okurken veya bir liseyi, Kayseri'li olduğunuzu biliyorum.
Evet.
Kayseri'de hangi liseden mezunsunuz?
Ben Mersin'de okudum liseyi.
Mersin'de okudunuz liseyi.
Yusuf Kalkavan Anadolu
Lisesi. Yani mesela siz o liseyi okurken, şimdi bizi liseli çocuklar da dinleyecek.
Evet.
Anne babalar da dinleyecek. Siz o liseyi okurken bu becereye sahip miydiniz? Derslerde iyi miydiniz yani, daha doğrusu? Ne zaman fark ettiniz?
O zaman şöyle hemen aktarayım kıymetli hocam. Aslında bakarsanız benim ailem esnaf, Kayseriler. Öyle olunca da Mersin'e göçüyorlar ve sebze meyve sevkiyatı yapıyorlar Kayseri'ye. Arkasından da ben 10 yaşıma geldiğim zaman ben iyi bir koşucuydum. Türkiye üçüncülüğü vesaire kazanmıştım koşuda. Ama odaklanamıyordum, ders çalışamıyordum bir türlü. Ailem işte birkaç tane terapi denediler, olmadı. Farklı farklı şeyleri denedikten sonra beni birisi, bir hocam hızlı okuma kursuna yönlendirmişti. Ve o kursa gittikten sonra ben dedim ki ya okumak hani ne kadar kolaymış, ne kadar adapte oluyormuşuz gibi hissetmiştim.
İşte bu hikaye önemli.
Evet, asıl olan bu, haklısınız.
Evet.
Mehmet'in geldiği yer değil, nasıl
tabii,
başladı.
Tabii,
çok
evet,
güzel söylediniz. Şimdi öyle olunca da ben bunu aldım ve çok hoşuma gitti. O dönemde de böyle işte hep televizyonlarda işte bu insanları görüyorum, başarılı oluyorlar. Hep şunu duyuyordum. Çok başarılı insanlar çok okur ve ben de çok kitap okumaya başlamıştım. Liseye kadar da işte Mersin'deydim. Liseyi de Anadolu Lisesi'ni kazandıktan sonra orada hep düzenli kitap okumaya başladım. Bir dönem kendimi geliştirmek için günde bir kitap bitirmeye başladım. Bir buçuk hikaye yaptıktan sonra vazgeçtim. Çünkü o da çok büyük bir zorluk. Yani beyniniz sürekli yeni bir şeyi işlemeye çalışıyor. Aralar vermek lazım derken üniversitede Yeditepe Üniversitesi'ni burslu olarak yönetim bilişim sistemleri diye bir bölüm var. Orayı kazandım. İstanbul'a o zaman geldim. Tabii üniversiteye geldiğim zaman da belirli gelir elde etmem gerekiyordu. Birazcık da her yaz ben çalışırdım Kayseri'li olmuş olmanın verdiği bir şeyle. 10 yaşımda mısır satarak, sonra su satarak derken üniversiteye de geldiğim zaman ek bir iş yapmak istiyordum. Ben dedim ne iş yapabilirim? O zaman öğrencilere, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere hızlı okuma eğitimi vereyim dedim. Ben edindiğim tecrübeleri başkalarına aktarayım dedim. Tabii bir öğretmenlik tecrübem yok. İşte internete ilan verdim ya da oradaki duvarlara yazdım. Yeditepe'liden paragraf soru çözüme teknikleri diye. İlk böyle Kayış Dağı'ndan işte o bölgelerden öğrenciler bulmuştum bir iki tane. Tabii ben böyle birazcık daha arkadaşça anlatırken sayı arttıkça benim bunu birazcık daha doğru teknikleri öğrenmem gerektiğini fark ederek birkaç tane daha kursa gittim. Kurslara gittikten sonra bir baktım, her hoca farklı bir şey yapıyor. Aa dedim, o hocadan bunu öğrendim, bu hocadan bunu öğrendim diye farklı farklı bilgileri edindim. Arkasından ben Yeditepe'den mezun olduğum zaman iş aramaya başladım. Birkaç yere iş başvurusunda bulundum ve hiçbir yerden dönüş alamayınca Yeditepe'de okurken Work and Travel programıyla Amerika'ya gitmiştim. Bir tane pizzacı açtım.
Evet.
Pizzacıyı iki şube yaptım, Beşiktaş ve Cihangir'de. Sonra o pizzacıları sattım ben.
Evet.
Sattığım parayla hep hayalim olan o hızlı okuma işinin ben bir yazılımını geliştirmek istiyordum. Onun sebebi de şuydu. Ben Mersin'de bir hızlı okuma kursuna gittiğim için okuma, anlama, odaklanmayla alakalı dünyam değişmişti. Ben hep şunu soruyordum. Ya ben Allah kısmet etti de Mersin'de böyle bir imkan oldu. Evet. Yolumuz kesişti, bu eğitimi aldık. Peki Urfa'daki bir öğrenciyi alamazsa, Mersin'deki başka bir öğrenci alamazsa bunu nasıl erişebilirim, erişilebilir yapabilirim diye düşünürken, Yeditepe'den de yazılım mezunu olduğum için ben bununla alakalı bir yazılım yapayım dedim. Tabii pizzacıları sattıktan sonra biraz da sermayem olmuştu. O sermayeyle ben yazılım işine yapmaya başladım. Bir tane de ekip arkadaşımıza maaş bağladım ve biz başladık çalışmalara. Sonra yazılımı oluşturduk ve ben müşteri aramaya başladım.
Şimdi radyoda girişte radyomuzun genel müdürü Murat Bey dedi ki, Kayseri'den dedi, ticaret erbabı çıkar dedi. Bu hızlı okuma şampiyonu nereden çıktı falan dedi. Hikayesi bu. Dinleyince anlar şimdi. Cevap olmuş olur ona. Evet.
Çok sağ olun. Sonra ben tabii ilk ürün çıktı. Tabii kendi tecrübelerimle ve başkalarına da göstererek yapıyorum ama okullara, öğretmenlere ihtiyacım var. İlk Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olduğum için istek okullarına gittim. İşte okulun sahibine gitmiştim. O zamanlar Barış Bey vardı yönetimde. Dedim, bana istek okullarından bir iki deneme yapabilir miyiz? Yaptık. Ama bir okulla olmuyor. Farklı kişilerin fikrini almamız gerekiyor. Sonra hep herkese soruyorum, tanıdığı olan var mı, tanıdığı olan var mı? Bir arkadaşım da demişti ki, ya Abdülkadir var demişti, Vizyon Koleji'nin sahibi.
Abdülkadir Özbek.
Evet. Sonra ben onu ziyaret ettim. Onun da benzer bir ürünü varmış.
Evet.
Ben tabii sunumu yaptım, dedi ki, farkların var mı rakiplerden dedi. Biz dedim şöyle gelişmişiz dedim. Hepsini açıp gösterdim. Sonra dedi ki, avantajlarınız neler, onları da gösterdim. Bakın onlarda bunlar eksik dedim. Ama dedim, hani onlarınki de kötü değil dedim. Sonuçta kurumsal firmalar dedim. Sonra bana dedi ki, Mehmet dedi, şu ana sayfada bir yazı var, bir okur musun bana dedi. Orada şöyle bir yazı yazıyordu o dönemler. Bu uygulama Abdülkadir Özbek tarafından geliştirilmiştir, kendisine teşekkür ederiz diye. Benim haberim yok Abdülkadir Bey'in onu yaptığından. Ben eyvah abi, siz ne yaptınız falan dedim. Güldüm. Dedi ki, Mehmet dedi, bak sen dedi heyecanlısın, çok da heveslisin, beni de çok takip ettin. Gel dedi, biz senle işbirliği yapalım. Ne yapacağız dedim. Ben okulları açtıktan sonra bu eğitim danışmanlık işleriyle ilgilenemedim. Sen de böyle eğitim danışmanlık yapmak istiyorsun. Ben sana yol göstereyim dedi. Çok isterim abi dedim. Sonra ben onunla beraber çalışmaya başladım. Beni eğitimlere yönlendirdi. Allah razı olsun, beni çok geliştirdi.
Evet.
Sonrasında da dedi ki, Mehmet dedi, Tony Buzan'ı duydun mu dedi. Abi duymaz mıyım, ben çok kitabını okudum dedim. Tamam dedi, bak burada Türkiye'de birçok hızlı okuma kursuna gitmişsin ama bu işin bilimini öğrenmen lazım. Beyin nasıl çalışıyor? Öğrenme sürecindeki etkisi nedir? Bunları öğrenmen lazım.
Ama o çok kıymetli bir şey. Biz hala beyin nasıl çalışıyor ve nasıl öğreniyor, onun psikolojisini bilmiyoruz.
Kesinlikle.
Aslında işin esprisi o. Doğru yönlendim. Evet, buyurun lütfen.
Çok sağ olun. Sonra ben işte o dönemlerde nasıl giderim vesaire derken biraz da birikmişim olunca dedim, gidiyorum İngiltere'ye. Bütün işte hazırlıklarımı yaptım. İngiltere'de hızlı okuma, hafıza teknikleri ve zihin haritaları üzerine usta öğretici olmak için eğitimler aldım. Cardiff bölgesindeydi. Daha çok Galler bölgesinde. Direkt İngiltere'de değil, şeyde değildi yani, Londra'da değildi. Neyse, ben bu eğitimi aldıktan sonra tabii ben bir tane de yazılım geliştirdim için çok hoşlarına gittiler. Çünkü Tony Buzan o zamanlarda işte 65 yaşlarında olduğu için böyle çok teknolojiye vakıf değiller. Onlar da bir tane zihin haritası uygulaması yapıyorlardı. Dediler ki, ya dediler, bizim zihin haritası uygulamamız var. Senin de hızlı okuma var. Biz bunu dünyada kullanabilir miyiz?
Evet.
Sonra ben Türkiye'ye geri geldim ve tabii Londra'ya, işte İngiltere'ye gitmek bazen vizeden dolayı zor olduğu için bana diyorlardı ki, Mısır'da eğitim var, gider misin? Ben tabii giderim. Ya da işte diyorlar ki, Birleşik Arap Emirlikleri'nden birisi gelecek, gelse olur mu? Böyle böyle bana çok imkan sağladılar. Ve o günden bugüne çok şükür hani 15'ten fazla ülkede, 70'ten fazla ilimizde böyle eğitimler vermek, farklı insanlarla buluşmak nasip oldu. Derken bugünlere geldik kıymetli hocam.
Bu hikaye çok önemli. Yani asıl ben zaten duymak istediğim, şimdi 35 yaşındaki bir delikanlının, bir gencin hayat tecrübesinden anlatılan bu hikaye belki bizi dinleyecek anne babalara ve onun çocukları da büyük bir ilham kaynağı olacağı için ben bu hikayeyi istedim. Siz lise hayatınızda okumayı sevmezken, işte okula isteksiz hale gelirken bir öğretmenin dokunuşuyla, yönlendirmesiyle hızlı okumaya başlamışsınız ve onu geliştirmişsiniz. Onun size ciddi anlamda katkısı olmuş. Hayat başarı açısından, başarısı açısından da ciddi katkısı olmuş. O birçok kapıyı açmış.
Evet,
yani,
kesinlikle.
Dün de kıymetli öğretmenlerime şunu söyledim. Aslında biz eğitimciyiz ama biz öğrenmenin psikolojisini çok az biliyoruz. Daha fazla vakıf olmamız gerekiyor. Anlayarak hızlı okuma ile ilgili ülkemizin problemi olduğunu biliyoruz. Ama biz öğretmenler de yavaş okuyoruz. Bunu fark ediyoruz. Biz dedik bugün kolumuza 10 gram altın bilezik taktık. Bunu burma yapmak, Adana burması yapmak sinyalinizde falan dedim.
Ne kadar güzel demişsiniz.
Abazer Bey duymuştur. Değil mi nasıl öğrendiğimizi? Evet. Şimdi şöyle bu hikayeyi dinledikten sonra. Peki Türkiye'de bir gerçek var. Çocuklarımız hem sınav başarısında hem LGS'de hem de YKS'de anlayarak okuma becerimiz düşük olduğu için sınavlarda bildiği halde bir de zamanla yarışıyorlar tabii yeterince performans gösteremediler. Bu bir gerçek. İkincisi hayat başarısı açısından da hem dinlediğini anlama hem de okuduğunu anlama becerisi çok kıymetli. Üç, hayatı çok hızlı yaşıyoruz. Bir de okurken hızlı bir şekilde göz taraması yaparak bir kitabın, bir gazetenin, bir makalenin ne mesaj verdiğini anlamak da bu koşturmacı içerisinde çok kıymetli, çok değerli. Peki nasıl yapmalıyız?
Güzel.
Nasıl bir süreç yapmalıyız? Yani bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet ben de anlayarak hızlı okuma becerisine sahip olmak istiyorum ama nereden başlamalıyım? Nasıl başlamalıyız? Bu işin birkaç tekniğini verelim. Tabii bu 40 dakikaya sığmaz bu ama en azından tadımlık olsun sonra devam edelim. Buyurun lütfen.
Memnuniyetle. Hemen orada çok güzel bir şey söylediniz. Hani öğrenmenin yaşıyla vesaire alakalı. Herkesin öğrenmesi lazım diye. O dönem işte bu eğitim danışmanlığı yaparken Ankara'da biraz çalışmamız gerekmişti. Ben Ankara'ya gittiğim zaman böyle eğitimler verirken tabii gencim o zamanlar biraz daha. Bir tane milletvekiliyle çalışmak kısmet oldu. Dedi ki, aa dedi ben bu eğitimi niye daha önceden almamışım? Diğer milletvekiliyle, evet. Diğer milletvekiline derken bayağı o dönem eğitimler organize etmiştim. Ve şunu gözlemliyoruz. Yani aslında okullarımızda okutulduğu zaman, küçük yaşlarda edindiğimiz zaman ne kadar büyük katkısı oluyor öğreniyoruz, görüyoruz. Ama biz bunu her yaşta öğrenebiliriz.
Evet.
Şimdi öncelikle biz bunu nasıl yapabiliriz kısmıyla
değineceğim
birazcık. İster istemez okuma anlama becerisindeki en önemli şey önce kitabı açmaya niyetli olmamız.
Önce kitabı açmaya niyetli olmak.
Raflarımızda çok güzel kitaplar var. Hepsi ışıl ışıl, bazılarının kapağını bile açmadık. Bunun için öncelikle kendimize şu hedefi koymamız lazım. Çünkü bir kas gelişimi gibi, bir diyet gibi bu bir günde olmayacak bir şey.
Bir günde olmayacak.
Bizim bunu düzenli, istikrarlı pratiklerle yapmamız gereken bir şey. Bu anlamda da ben daha kitabı açtırmadan şunu istiyorum sizlerden. 15 dakika ayırabilecek misiniz bu pratiklere diyorum. Ondan sonra hemen bir hesap yapılıyor.
O niyetin ardından bir 15 dakika vakit ayırabilecek misiniz?
Evet.
Niyetinize diyeceksiniz.
Bu sorunun cevabı
artı ikincisi
lazım.
15 dakika günlük zaman ayırmaya niyetli misiniz? İkinci niyetleri bu olması gerekiyor. Peki
sonra
buyurun.
Hemen boş vakti buluyorlar. İşte sabah olur, akşam olur. O 15 dakika belirlendikten sonra yapmamız gereken ilk şey şu. Öncelikle kitabı okurken bizim anlamamamızın sebebi biz kelimeleri teker teker telaffuz ederek okuyoruz. Mesela bir sesli radyo sesli kitap okurken de bu yaşanır. Mesela radyoda bir heyecan var, ahenk var.
Evet.
Ama sesli kitapta hep aynı rutin gittiği için odak bir süre sonra kaybolur. Aynı şeyi okurken de biz kelimelerin her birinin üzerinde teker teker duraksadığımız için artık 3-4 sayfa sonra hem göz yoruluyor, o göz yorulduğu için de anlam ve odak da iyice kaybolmaya başlıyor. Ve bunu bir gün, iki gün yaşayan artık ya diyor okumak sıkıcıya geliyor maalesef ki. Şimdi bu anlamda ilk yapmamız gereken şey gözleri antrenmanlandırmak. Yani kuvvetlendirmemiz lazım.
Göz jimnastiği yapmak.
Göz egzersizi, göz jimnastiği.
Egzersiz,
çok güzel söylediniz. Peki bunu nasıl yapacağız?
Nasıl yapacağız?
Şimdi biz bir telefon ekranına bakarken telefon ekranına böyle gözümüz ortalama 7 çizer gibi bakar. Yani küçük bir alanda biraz sağa sol sonra aşağıya bakar. Zaten her saniye kaydırmayız. Duraksadığınız zaman ekranın çoğunu hakimsiniz.
Evet.
Bu anlamda bizim gözümüzün önce esnemesini sağlamak için satır üzerinde bir parmak hareketi yaptırıyoruz. Bu parmak hareketini de şöyle yaptırıyoruz. Saniyeyi açın mesela. 1, 2, 3 diye oynarken soldan sağa yani 1, 1 dediğinde soldan sağa geçelim. 2 dediğinde bir alt satırda soldan sağa. 3 dediğinde bir alt satırda soldan sağa. Bunu bir sayfa boyunca yapmak bizim gözümüze şunu sağlıyor. Allah'ım bu gözlerim ağrıdı diye düşünmemizi sağlıyor ama gözümüz antrenmanlı olmadığı için.
Evet.
Bizim öncelikle bir sayfa yaptık ya bakalım gözümüz çok ağrıdı mı? Ağrıdıysa elinizi ısıtıp gözünüze bir tampon yapabilirsiniz. Ağrımadıysa bir sayfa daha yapabilirsiniz. Yani her saniyede soldan sağa, soldan sağa bir sayfa yaptık. Eğer ağrımadıysa iki sayfa yaptık. Şimdi bunu yapmak ne sağladı bize? Benim gözümün esnemesini sağladı. Bu iki sayfayı yaptıktan sonra bir iki dakika dinlenelim. Yani direkt bir anda buna başlamamıza gerek yok çünkü.
Evet.
Dinlendikten sonra şimdi okuduğumuzu anlamayla alakalı evreye girmemiz lazım.
Evet.
Bizim okuduğumuzu anlamamızın önündeki en büyük sebep kelimeleri listeleyerek öğrenmeye çalışmamız.
Okuduğumuzu anlamaya engel en büyük nedenlerden bir tanesi listeleyerek okumamız.
Çok doğru.
Değil mi? Öyle anladım evet. Ben. Evet.
Bunun ne demek olduğunu anlatayım. Şimdi biz mesela bir hikaye kurgusu var orada. Hı-hı. Ama tabii ki edebi bir eser üzerinden konuşuyorum. Hikayeyi okurken böyle kelimeleri teker teker okuduğumuz zaman tam o kurguyu ilk başta yakalayamayız. Hı-hı. Özellikle böyle Rus edebiyatında konu biraz daha ileride anlaşılmaya başladığı için ilk sayfalarda kopuşlar çok olabiliyor. Hı-hı. O yüzden gözün hızlı görme becerisine alıştırmamız lazım. Hmm. Bunun için de şunu yaptırıyoruz biz. Normalde edebi eserlerde hızlı okuma çok tavsiye edilmeyebilir. Çünkü tabiri caizse hani günümüzde şey derler, spoiler veriyor derler. Hmm. Yani içinden bilgi veriyor gibi. O yüzden insanlar birazcık şey yapmak, bunu tavsiye etmeyebiliyor. Ama egzersiz açısından bu önemli. Biz bir sayfayı aldık, iki tane kelime seçiyoruz içerisinden. Hmm. Ben diyorum ki kendi içimde, benim seçmiş olduğum, işte örnek veriyorum, manav diye bir kelime gördük ve aynı zamanda da ayakkabı bir kelime Hı-hı. gördük. Benim bu sayfada gördüğüm manav ve ayakkabı kelimesiyle biraz sonra okuyacağım metin arasında ne gibi bağlantı olabilir?
Ne gibi bağlantı?
Evet.
O zaman her paragraftan bir anlamlı değil de bir gözümle ilişkim ilk bir kelimeyi bulmak.
Aynen öyle. Bir evet. sayfa üzerinde bir veya iki tane kelime.
Bir veya iki tane evet.
Evet. Bunu niye yaptık? Şimdi efendim hafıza, kısa dönem hafıza ve uzun dönem hafıza diye ikiye ayrılıyor. Hı-hı. Kısa dönem hafıza konuşmacılar, izleyicilerin ya da dinleyicilerin bizi dinlediği bu kanal. Bu yayın bittikten sonra ay çok keyifliydi Nuri Hocam ve Mehmet Hocam çok güzel anlattı diyecekler. Sonra ne anlattı?
Ne anlattı? Bu şuna benziyor. Camide imam efendiler, hoca efendiler çok güzel vaaz verirler. İnanılmaz bazen çok keyifli vaazlar oluyor. Keyif alıyorsunuz. Evet. Sonra herkes çok güzel anlattı diyor. Birisi sormuş peki ne anlattı? Ya çok güzel anlattı işte.
Boş ver karıştırma. Aynen o hesap oluyor. Şimdi
şu anda çok güzel anlatıyorsunuz.
Bizim bu kısa dönem hafızayı uzun döneme almamız için eylemsel hafıza dediğimiz ya da anlamsal hafıza dediğimiz iki hafıza türünden eşleştirme yapmamız Hı-hı. lazım. Bunu şuna benzetebiliriz. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi. Bu tarz şeyler bizim bulunmadığımız ama bir anlam yüklediğimiz. Hı-hı. Eylemsel hafızada bizim sahip olduğumuz anılarımız, işte düştüğümüz bir zaman, ilk okula başladığımız gün gibi. Evet. O zaman ben okuduğum metinde bunu nasıl yapacağım? Az önce iki kelimeden bahsetmiştik. Manav ve ayakkabı.
Evet.
Şimdi sizden kıymetli hocam manav ve ayakkabı deyince size ne çağrıştırıyor? Bana bir gördüğünüzü tasvir eder misiniz?
Vallahi şimdi manav ve ayakkabı deyince daha önce dinlediğim bir hikaye aklıma geldi ama o hikayeden mi bahsedeceksin onu bilmiyorum.
Yok siz değil mi? Bir hikaye gördünüz.
Bir hikaye.
Benim de gözümün önüne yeşil işte bir poşetin içerisinde domates var ve ökçesine basılmış bir ayakkabı gördüm. Yani birisi işte öyle bir alışveriş evet. yapmış. Yani bu gördüklerimiz bizim bilinçaltımızdakiler. Hmm. Dinleyicilerimiz de bambaşka şeyler görmüş olabilir. Hmm. Şimdi biz daha okumadan önce şunu yaptık zihnimizde.
Okumadan önce ön yaşantımızdan bir şema geldi oraya. Doğru mu? Öyle mi
anladım? Evet. Aynen öyle. Şimdi biz bir
ama hikaye okuyacağız. Belki okuyacağımız kitap sayfa öyle de olmayabilir.
Aynen
ama,
öyle.
Ha, bizim yaşantılarımızla ilgili bir şey çıktı ortaya. Evet. Bir hikaye. Bir renklendirme oldu böyle diyeyim.
Çok güzel.
Veya duygu yüklendi. Evet.
Aynen öyle. Peki. O eylemimizle evet. bizim deneyimimizle bir
eşleştirme yaşadık.
Belki de evet. biraz sonra okurken
hiç alakası olmayacak.
Amerika'da bir AVM'de işte bu sneakers diyorlar ya öyle bir ayakkabı çıkacak bilmiyoruz ki.
Evet.
Şimdi biz bunu zihnimizde canlandırdık ya. Sonra okumaya başladığımız zaman gözümüzün önünde bir görsel var. Ben de manav, sizde bir hikaye. Bunun üzerine okuduğumuz kelimeler böyle eşleşmeye ve bir şeyler oralara yerleşmeye başlıyor. Yani bir tablo düşünün.
Aslında somuta dönüşüyor önce.
Aynen öyle evet. efendim. Hmm. Somutlaştırıyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra bir iki sayfa okuduğumuz zaman odağımız artık toparlanmaya başlıyor. Hmm. Çünkü kendimizde bir eşleştirme oluyor. Hmm. Ve bu eşleştirme nerelerde değişecek ya da neler eklenecek diye bir merak duygusunu aktif ediyor. Peki biz niye bunu yapıyoruz ve bu bize zaman kaybettirmez mi? Bunları anlatmam hemen iki şeyi doğuruyor evet. çünkü. Öncelikle bunu yapmamızın sebeplerinden bir tanesi şu. Şimdi 4 yaşına kadar biz %98 hayal kurma becerisine sahibiz. Neden?
4 yaşına kadar %98 hayal kurma becerisi sahibiz. Peki
evet.
sonra hayal kurmamız azalıyor mu?
Maalesef. Şimdi 4 yaşında daha soyut düşünme kavramları evet. olmadığı için evet. çocuklar somutlaştırıyor ve çok daha iyi hatırlarlar, detayları çekerler. Detaylı. 15 yaşına gelince hayal kurma becerisi %50'lere kadar düşüyor. Hmm. 19 yaşına geldiğimiz zaman bu oran %25'lere düşüyor. Hmm. Ve 25 yaşına geldiğinde %2'lere kadar düşüyor. Hani derler ya bu şeylerde yaratıcı beyin, yeni fikirler üretelim vesaire. bunun sınırlandırılmasındaki en büyük sebep bu. Niye düşüyor peki?
Niye peki? Evet, gerçekten.
Çünkü beyni bu şekilde kullanmıyoruz. Tabii biz genel çerçevede konuşuyoruz ama sanatçılarda bu oran daha yüksek. Evet. Düzenli kitap okuyanlarda bu oran daha yüksek. Çünkü zihinde o somutlaştırma eylemlerini, canlandırma eylemlerini zaten yapmaya devam edebiliyorlar. Yani zaten ben çok düzenli kitap okuyan birisiysem zihnim bunu yapmaya birazcık daha elverişli diyebilirim. Evet. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde yapmaya başladığımız zaman farklı bir düşünmeye başlıyorsunuz. Bunu mesela gündelik yaşantıda da şöyle yapabiliriz. Şu an mesela dinleyicilerimiz sağına soluna bir baksınlar ve bir eşya görsünler. Mesela ben şu anda bir su kabı gördüm. Şimdi ben kendime soruyorum. Bu su kabı olmasaydı başka ne olabilirdi diyorum. Neyse benim aklıma şu anda silo geldi, örnek veriyorum. Bilinçaltımızda her bir şeyin bir karşılığı vardır. Bu eşleştirmeleri yaptığımız zamansa beyin şunu yapıyor. Beyin hayalle gerçeği ayırt edemez.
Evet.
Hayalle gerçeği ayırt edemediği için de demiştim ya efendim, hafızamızın kuvvetlenmesi için eylemsel hafızaya ihtiyaç var diye. Şimdi ben zihnimde manavı gördüm ve ayakkabıyı gördüm ve zihnimde bir görsel oldu. Sonra da okudum ya.
Evet.
Beyin diyor ki o değilmiş, o manav değilmiş, bu manavmış diyor. Ve bunu söylediğinde o görsel değişmiş oluyor.
Evet.
Ve beynin en sevdiği öğrenme stili deneyimleyerek öğrenmedir.
Anladım.
Okurken bağlantılar birazcık daha kopuk olur nöronlarda. Ama bir şeyi deneyimlettiğimiz zaman zihindeki o nöron yapısında daha fazla kolların üretilmesi, sinaps bağlantılarının üretilmesi söz konusu.
Bu şekildeki yaparak öğrenmenin adı deneyimleyerek öğrenme diye tanımlandı.
Evet efendim.
Doğru mu
anladım?
Çok doğru. Evet. Çok kıymetli bir şey söylediniz. İnşallah daha sonra bu konular üzerine konuşmak lazım. Buyurun efendim.
Kesinlikle. Şimdi örnek veriyorum. Deneyimleyerek öğrenme aslına bakarsanız nedir? Çocuğun işte bahçede diktiğidir.
Evet,
kinestetik
tabii,
öğrenme.
Tabii,
bunların
tabii.
Asıl olayı evet, budur. Evet. Ama biz bunu...
Daha önceki öğrendiklerimizi yeni öğrendiklerimizle köprü kuracak şeyler oluşturmak.
Kesinlikle.
Evet.
Burada biz şimdi ne yapmış olduk efendim? Zihnimizde bunu üretmiş olduk.
Evet.
Tabii ki de gerçek deneyim kadar bir etkisi olmayacaktır ama
evet.
Yine zihinde o canlandırmalar beynin kuvvetlendirmesini sağlıyor. Hı-hı. Ve bir diğer taraftan da bu hafızada aldığımız şeyleri not alma tekniklerini kullanarak bir yerlere yazarsak geri çağırmaya çalıştığımız zaman bilgiyi, detayları hatırlamamız çok daha kolay oluyor.
Evet. Efendim çok teşekkür ederim. Yani gerçekten o kadar akıcı bir şekilde ifade ettiniz ki ve nasıl yapmalıyızın özetleyecek olursak kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, anlayarak hızlı okuma önemli. Evet, nereden başlamalıyız, nasıl başlamalıyız? 5-6 tane önerisi oldu ama birkaç öneriyi söyleyeyim. Önce niyetli olmak.
Evet.
Değil mi?
Her işteki gibi.
Anlayarak hızlı okumak istiyorsan gerçekten önce bir niyet etmek gerekiyor. Yani önce kitabın sayfalarını, kitabı açmaya niyetli olmak dediniz.
Evet, çok bunu çok.
Sonra kitabı açmaya niyetli olmak yetmiyor. Bir de günde 15 dakika kitap okumaya niyetli olmak gerekiyor. Bize Mehmet Bey eğitimde hepimize alarm kurdurdu kıymetli dostlar. Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bir 15 dakika telefonunuza alarm kuracaksınız. O alarm çaldığında 15 dakika kitap okuyacaksınız demişti. Ben de 7:20 geçe sabahleyin bu alarmı kurdum. Her gün sabahleyin 2 gündür çalıyor 7:20'de. Ben de hemen size aklıma geliyor. Hemen elime aldığımı devam ettim kitabı alıyorum. 15 dakika hemen hızlı bir şekilde okuyorum. Okuyamazım akşam bir de 9:20'de ikinci alarm var. Akşam tamamlıyorum. Yani niyetli olmak gerekiyor.
Evet.
Ki ben kitap okuyan birisiyim. Buna rağmen çok faydalı. Bir de göz jimnastiğinden bahsettiniz.
Evet.
Yani anlayarak hızlı okumak için bunu ifade ettiniz. Çünkü burada da kısa dönem hafızadan uzun dönem hafızaya aktarabilmek için de diğer bir şey eylemsel hafıza dediğimiz anlamsal hafızayı çalıştırmak. Onunla ilgili deneyimleyerek öğretecek işte kavramları seçmek paragraftan gibi özetleyebilirim. Doğru mu özetledim?
Çok doğru. Bir sayfa şimdi tabii mesela örnek veriyorum. Bir sayfalık metin olsa paragraflarda toplamda 2-3 kelime. Ama biraz sonra 30 sayfa
tabii.
Kitap okuyacağız belki.
Tabii.
O yüzden de bir sayfada böyle 1-2 kelime seçelim ki ne yaptık? Göz egzersizi yaptık ya 2 sayfa. Göz biraz hızlanmış gibi hissetti. Sonra da anahtar dediğimiz yani gözümüzde 1-2 kelime gördüğümüz için sonrasında okumaya başladığımız zaman bu bizi otomatik olarak bir %30 civarında hızlandırıyor. Tabii böyle düzenli yaptıkça o hız daha da artar.
Peki şöyle bir şey sorayım. Yani bu anlayarak hızlı okuma, şimdi ben 55 yaşındayım, 34 senedir eğitimciyim. Yaklaşık 25-30 senedir de duyuyorum böyle.
Evet.
Bazen böyle bir gaza geliyorum. Okullarım için bu çok önemli diyorum. Kendim de öğretmenlerim de. Bir başlıyorum. Tekrar diyoruz yok bir daha devam edelim falan. Ve halen bu geçerliliğini devam ettiriyor. Peki bu tarihçesi nedir? Yani ne zaman başlamış bu süreç? Ya insanlar ne zamandan beri insanoğlu anlayarak hızlı okuma önemli diye bunun bir felsefesi, bir tarihi bir şey var mı?
Evet, aslına bakarsanız bunun ilk çıkış noktası İkinci Dünya Savaşı'ndaki uçakları tanıma ile alakalı bir şey. Hmm. Almanlar İngiltere'yi bombalarken İngilizce gözcü kulelerinde uyarılarda bulunması lazım. Hmm. Bu noktada uçak geçiyor, hani bombalanıyor ve gidiyor. Bunu nasıl engelleriz diyorlar ve göz egzersizleri yaptırıyorlar. Önce uçak resimleri gösteriyorlar. Bu uçak Alman uçağı mı, İngiliz uçağı mı diye milisaniyelerde açıp açıp kapatıyorlar doktorlar. Arkasından bir biliyor, iki biliyor derken sonra yavaşlatıldığı zaman normal hızından daha hızlı olmasına rağmen çok kolaylıkla uyum sağlayabildiğini ve gördüğünü gözlemliyorlar. Özellikle de bir şey görsel olduğu zaman milisaniyelerde o gördüğünüz görsel üzerine paragraflar yazabilirsiniz. Sonrasında bunun üzerine Dr. Renshaw adında bir uzman çalışmalar yapıyor ve bunu kelimeler üzerinde deneyimeye başlıyor. Ve bakıyorlar ki bir kelimeyi gösteriyorsunuz ve kelime hemen aklınızda kalıyor. İki kelime vesaire. Ve sonra bakıyorlar bu da kısa dönem hafızada kalıyor. Yani tamam bir kelimeyi milisaniyelerde görünce bunu yapabiliyoruz. Sonra bunun üzerine nasıl çalışmalar yaparız diye araştırmalar yaparken görselleştirmenin önemi vesaire ortaya çıkıyor. 80'lerde de Tony Buzan zihin haritalarını icat ettikten sonra normalde eskiden hızlı okuma sadece göz egzersizi üzerinde. Öyle olunca da okuduğunu anlama olmayınca da bu işin bir manası olmuyor. Tony Buzan zihin haritalarını buluyor. Tony Buzan zihin haritalarını bulduğunda da rengin önemi, zihinde görselleştirme, canlandırma, resimleştirmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Ve arkasından bununla alakalı çalışmalar yaptıklarında ortaya çıkıyor ki benim gözüm çok hızlı, benim gözüm çok hızlı okuyup anlayabilir ama anlamadaki en önemli şey öncelikle hafıza.
Hafıza.
Ve hafıza çalışmaya başlıyorlar. Biz bu hafızayı nasıl insanlarda kuvvetlendirebiliriz? Bilimsel çalışmalar yapıyorlar ve zihin haritalarında şunu görüyorlar. Normalde ben bir şeyi not aldığım zaman siyah beyaz olduğu zaman çok soyutta kalırken bir farklı renk daha kullandıkları zaman artı bir etkisi oluyor. Birkaç renk kullandıkları zaman daha çok artısı oluyor. Ama bu sefer de bilgiler kopuk oluyor.
Aslında şöyle ben lise hayatımı da ilkokul hayatımı da hatırlıyorum. Ki üzerine 30 sene geçti. Öğrencinin elinde bir kurşun kalem.
Evet.
Bir kırmızı kalem. Bir mavi kalem sınıf öğretmenlerimiz muhakkak aldırtırdı.
Ne kadar güzel.
Başlıklar işte kırmızı kalemle yazdırırlardı. İşte bazı önemli kısımları araya bir mavi kalem sokarlardı. Bir de sayfaların kenarlarına süs yaptırırlardı. Kırmızı kalem, mavi kalem, siyah kalemle böyle sayfaların kenarına süsler yapardık biz. Lise hayatıma geçtiğimde de başarılı bir öğrenciydim. Ben kırmızı mavi kalemi kullanırdım yazarken. Özenle de yazardım. Şimdi bakma özensiz yazıyorum. Düşünüyorum ders çalışırken de ders tekrar yaparken de önemli kısımlarda kırmızı kalemi çoğunlukla kullandığımı hatırlıyorum. Ama şimdi geldiğimiz noktada eğitim rengi azaldı. Bak o zaman 3 renkmiş.
Evet.
Kara kalem, kırmızı kalem, mavi kalem. Şimdi azaldı. Ne kadar fosfor kalemler çıksa da farkındalığı azaldığı için çok fazla kullanılmıyor. Belki burada belki tekrar o kalem çeşitliliğini artırmak gerekir ki bir şey ortaya çıktı. Yani renklendirmenin kalıcı hafızada. Peki işitsel çocuklar için de böyle mi? Mesela görseller için doğrudur bu teknik. Peki işitsel ve kinestetik çocuklar için de bu işe yarıyor mu?
Evet,
renklendirmek,
hocam.
Sayfayı renklendirmek veya renkli yazmak, çizmek vesaire gibi. Buyurun lütfen.
Kesinlikle. Öncelikle şeyi belirtmek istiyorum. Eğer hocanız Gayseri'de değildi efendim, İngiltere'de doğsaydı belki o da bir Tony Buzan olurdu. Şimdi tabii bu tarz şeyler de etkiliyor. Evet. Diğer taraftan gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi dediğiniz gibi. Bir işitsel çocukta da bir kinestetik öğrenme dediğimiz şeylerde de deneyimleme noktalarında da öğrencinin öncelikle zihinde bir şeyleri ayırt edebiliyor olması çok önemli. Diğer türlü bir bütünsel olarak görüyor. Biz buna işte hedefleyerek ilerleme diyoruz. Yani renklendirdiği zaman hangi hedef nereden ilerliyor onları ayırt edebildiği için sonrasında yine işitsel öğrenmeye devam edebilir. Bunun üzerine çalışmalar yapabilir. Ama ayırt etme tekniğinin kullanılması özellikle çok büyük katkı sağlıyor diyebilirim sizlere.
Teşekkür ederim. Şimdi bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz evet konunun önemini kavradılar. Birkaç da öneri tavsiye aldılar. Biraz daha derinleştirmek ve duygu katmak açısından yakın çağdan geriye doğru hızlı okuma becerisine sahip örnek şahsiyetlerden kimleri hatırlarsınız?
Efendim öncelikle yakın çağ dediğiniz için en yakından başlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız...
Ben bir söyleyeyim Mehmet Taşanlıgil bir sonrasını sayalım.
Ay çok teşekkür ederim. Mehmet Taşanlıgil.
Yakın çağ şu anda içinde bulunduğumuz şu anda Erkam Radyo'da sunuş yapan Mehmet Taşanlıgil. Bundan sonrasını söylüyorum.
O zaman efendim yayından sonra da ben bir yemek ısmarlayayım size. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için de çok hızlı okuduğu söyleniyor. Bununla alakalı ben birkaç kişiden de duydum. O çalıştığım dönemde. Evet, evet. Aynı zamanda Süleyman Demirel eski cumhurbaşkanlarımızdan. Evet. O da 4000 kelimeye yakın okuduğu söylenir. Hmm. Yine Amerika'da JF Kennedy için de aynı şekilde çok hızlı okuduğu söyleniyor. Hani ünlü şahsiyet olarak direkt bunlardan bahsedebiliriz efendim, evet, sizlere.
Mesela Fuat Sezgin ciddi araştırmalar yapmış. Evet. İşte 60 ülkeye gezmiş. Kaç 4000 küsur kütüphaneyi taramış. Ve 7 dil biliyor muhtemelen. O da hızlı okuma becerisi sahiptir. Çünkü o kadar kütüphaneyi gezmek, dolaşmak, oradan İslam tarihine ait özellikle bulmak ayrı bir şey. Cemil Meriç Akeza öyle.
Kesinlikle.
Değil mi? Siz söylemiştiniz eğitimde.
Evet, çok doğru. Fatih Sultan Mehmet.
Evet.
Çok fazla okuyan insanlar. Evet. Yavuz Sultan Selim keza aynı şekilde ve düzenli okuyanlar. Bununla beraber İbn Sina aynı şekilde. Evet. Çok fazla okuyan ve tabii ben bu örnekleri verdiğim zaman insanlar hep şey diyorlar. Ya onlar eskiden YouTube yoktu o yüzden çok okuyorlar.
Sosyal medya yoktu falan işte.
Ama inanın ki öyle değil.
Evet.
Bu zamandaki liderlere de baktığımız zaman niye okuyorsun diye sorduklarında söyledikleri şeylerden bir tanesi şu. Ben mesela hatta Amerikalı bir tane yatırımcı var Warren Buffett diye. Hmm. O günde 7-8 saatini okumaya yarıyor günümüzde de. Diyorlar ki ya bu kitabın yazarı kaç paraya geliyor? 10 bin dolarsa verirsin çağırırsın niye okuyorsun demişler. Warren Buffett da diyor ki ben bir şeyi okuduğum zaman zihnimdeki sahip olduğum bilgiyle filtreleme mekanizmam sayesinde ayırt ederek kendim yorumlayabiliyorum. Hmm. Ama bir şeyi dinlediğim zaman direkt alıyorum ve işleyemiyorum bilgiyi diyor. Çok da doğru.
Çok doğru.
O yüzden bunu böyle yapmak çok önemli. Tabii hani ben böyle çok Amerikalı örnekleri vermeyi sevmem ama bu yabancı en başarılı iş insanlarına da baktığımız zaman işte Afrikalı Elon Musk için,
evet,
küçükken Güney Afrika'da tabii çok da varlıklı bir ailenin çocuğu. Kütüphane, çevredeki kütüphanede kitapların hepsini okuyunca ailesi bölgesel diğer bölgelerden, kütüphanelerden kitap getirtip okutuyormuş.
Evet.
Kendisi otizm de tanısı var o dönemlerde. Hmm. Ama işte okumak İlla çok iyi bir lider olmamız için değil. Öncelikle kendimizi tanıyabilmemiz, insanları tanıyabilmemiz için çok önemli.
Hayat başarısı için önemli.
Kesinlikle.
Tabii efendim, sınav kaygısından öteye, sınavda başarılı olmaktan öteye, hayat başarısı açısından okuduğunu anlama becerisi çok kıymetli, çok değerli. Şimdi şununla bu bölümü bitirmek istiyorum hocam. Şimdi bizim Erkam Radyo'da dinleyenler, anneler, babalar, gençler.
Evet.
Peki piyasada o kadar çok anlayarak okumayla ilgili programlar var, dijital programlar var, egzersizler var. Tabii hepsi birbirinden kıymetlidir. Hepsine bir hikayesi vardır. Şüphesiz onu küçümsemiyorum. Ama bugün siz bizim konuğumuz olduğunuz için, misafirimiz olduğunuz için siz de bir deneyiminizi anlattınız. Bunu bir sistemleştirdiniz. Anlayarak hızlı okumayla ilgili ben doğru bir partner, bir çözüm ortağı, bir hoca arıyorum dediğinde veya bu konuda kiminle iletişim geçme veya nasıl bir yol almalılar? Böyle bir soru sorayım ben. Şimdi bizi dinleyenlerin aklına bu soru gelmiştir.
Evet, evet, çok teşekkür ederim. Aslında bakarsanız genelde bu sosyal medyada şöyle bir algoritma var ya, bir şeyi duydukları zaman hemen önlerine düşüyor.
Evet, evet.
Şimdi hızlı okumayı bizi dinledikleri için sosyal medyada direkt bizim reklamlarımız vesaire de çıkıyor olacaktır muhakkak ama Mehmet Taşanlıgil diye arattıkları zaman ya da süper hızlı okuma diye arattıkları zaman hep karşılarına çıkabilirler. Biz uzaktaki kişilere online bir hocaya eşliğinde, evet, ya da fiziki kurs olarak da her türlü desteklerimizi sağlamaya, anladım, çalışıyoruz.
Yani online'da gerekli desteği veriyorsunuz.
Tabii kesinlikle. Hmm. Bizim yıllık 200 bine yakın öğrencimiz oluyor.
Evet,
hani bu da bizlere gururlandırıyor.
Evet, çok
hedefimiz
güzel
de işte bunu daha böyle uluslararası çapta da büyütmek. Hmm. Onun için de gayret ediyoruz.
Okullarla da çözüm ortaklığı yapıyorsunuz.
Evet,
onu
doğru.
Onu biliyorum efendim. Çünkü Tekden Koleji olarak da biz sizinle bu sene bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Evet, peki bu anlayarak hızlı okumayla ilgili son birkaç dakikamız kaldı. Bizi dinleyenlere son tavsiyelerimiz ne olur onu söyleyelim. İnşallah bundan sonraki programda da bu kalıcı öğrenme üzerine biraz durmak gerekiyor. İkinci programımızı, bir sonraki programımızda onunla devam edelim diye düşünüyorum. Anlayarak hızlı okumayla ilgili bir kere yaş kaç yaşında başlar? Bir de onu sormadım, notumu almış ama sormadım. Ne zaman başlamalı? Mesela 5, 6 yaş, 10 yaş.
Çok güzel bir soru. Aslına bakarsanız anlayarak hızlı okumada öncelikle mekanik okumayı ortadan kaldırmamız lazım. Mekanik okuma şu demek. Hmm. Çocuk okumayı öğrendiği zaman harfi, heceyi bir söylüyor ya da kelimeyi söylüyor. Ne okudun diyoruz. Sadece aklında o son kelime kalıyor. Hmm. Şimdi beyin hatırlarken primacy recency diyorlar. Yani en baştan bir iki kelime, en sondan bir iki kelime. Demin demiştim ya anahtar kelimeyi seçerken çok seçmeyin diye. Onun mantığı o efendim. Yani ben öncelikle bu mekanik okuma dediğim okumayı yenmem lazım. Bunun için de 9 yaş, 10 yaş yeterli olabiliyor. 9-10 yaştan sonra rahatlıkla başlayabilirler. Yani bu da ne demek? 3. sınıf itibariyle başlatabiliyoruz. Ben o dönem 5. sınıftayken almıştım. Hmm. Hani çok da faydasını gördüğüm için de. Mesela diyorlar ki 2. kuruna, 3. kuruna gerek var mı? Efendim bu hani öyle bir şey değil aslına bakarsanız. Bir tekniği öğreniyorsunuz. Hmm. Bunun üzerinde düzenli disiplini
peki,
okumanız lazım.
Peki şöyle bir şey de vardı. Hani 21 gün bu 15 dakika ayır sonra beceri haline gelir. Böyle bir şey var mı? Bu 21 gün sihirli bir gün müdür? Bu bir ay mıdır? 21 gün müdür? Nedir bunun ayrılması gereken zaman dilimi? Yani beceriye dönüşmesi için.
Yine çok güzel bir soru. Aslına bakarsanız 21 günün olayı düzenli disiplini 3 hafta yapmak. Hmm. Buradaki amaç da şu. Birinci haftada hızlanırsınız ama anlamanız çok düşer. İkinci haftada o hıza, geldiğiniz hıza kopuk kopuk anlama gelmeye başlar. Üçüncü haftada da artık kendinizi konforlu hissedersiniz. Hmm. Ve o üçüncü haftada biz o hızı bir tık da düşürüyoruz ki daha rahat anlayın diye. Bunu yaptıktan sonra siz artık bir tekniği ve nasıl okuyacağınızı bildiğiniz için artık eğer düzenli okursanız zaten çok daha iyi kavrar ve çok daha iyi anlar ve çok daha da düzenli devam edebilirsiniz. Ama siz ara verirseniz, yani bunu egzersiz olarak düşünmeyin, kitap okumazsanız o zaman da bu bizde ister istemez bir yavaşlama sebebiyet verir. Ama tekniği biliyorsanız zaten tekrar başlayarak kendinize bunu kazandırabilirsiniz.
Evet, çok teşekkür ederim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında Mehmet Taşanlıgil Beyefendi ile birlikte anlayarak hızlı okumanın tadımlık bir sohbetini gerçekleştirdik ve nasıl yapmalıyız onun öğüdünü dinledik. Kendisi Tony Buzan'ın Dünya Beyin Sporları Başkan Yardımcısı, Tony Buzan Vakfı'nın da başkan yardımcısı olduğunu biliyorum
çok
şu anda.
Çok doğru, evet.
Ki bu sohbetimizin içerisinde kalıcı öğrenmede hafıza teknikleri ve zihin haritalarından da bahsettik. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında bu konuyla değiniyor olacağız. Efendim çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür çok ederim efendim beni davet ettiğiniz için. Çok saygılarımı sunarım.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.